bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Anarşist Etik Kropotkin Doruk Yayınları 2. Basım 1999 Türkçe'yi çeviren Işık Ergüden 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Fulya Hekim. Anarşist Etik. İnsanlık düşüncesinin tarihi Sarkac'ın yüzyıllardır sürüp duran salınımlarını anımsatır. Uzun bir uyku döneminin ardından uyanma anı geldiğinde düşünce ilgili herkesin yöneticilerin, yasa koruyucuların, ruhbanların onu özenle sarıp sarmaladıkları zincirlerden kurtulur. Bu zincirleri parçalar. Kendisine öğretilen her şeyi sert bir eleştiriden geçirir ve bağrında yetiştiği dinsel, politik, yasal ve toplumsal ön yargıların boşluğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer. Araştırmayı bilinmedik yollara yöneltir, umulmadık bulgularla bilgimizi zenginleştirir, yeni bilimler yaratır. Ama düşüncenin kaşarlanmış düşmanları, yöneticiler, yasa koruyucular, din adamları yenilginin hemen ardından ayağa kalkarlar. Dağınık güçlerini yavaş yavaş toparlarlar. Bağlılıklarını ve kurallarını kimi yeni gereksinimlere uydurarak tazelerler. Ruhlarına işlemiş bu karakter ve düşünce köleliğinden yararlanarak, toplumun bir anlık örgütsüzlüğünden yararlanarak, bazılarının dinlenme gereksinimini, diğerlerinin zenginleşme açlığını, bir başkalarının aldatılmış umutlarını, özellikle aldatılmış umutları sömürerek öncelikle çocuğu, eğitim yoluyla egemenlik altına almakla usul usul yeniden işlerinin başına geçerler. Çocuk ruhu güçsüzdür. Ürküterek ona boyun eğdirmek çok kolaydır. Yaptıkları da budur. Çocuğu ürkekleştirirler ve o zaman ona cehennem işkencelerinden söz ederler. Lanetlenmiş ruhun ıstıraplarını, merhametsiz bir tanrının cezalandırılmasını onun önünde överler. Bir süre sonra çocuğa devrimin korkunçluğundan söz edecekler. Onu düzenin dostu yapmak için devrimcilerin aşırı bir davranışını sömüreceklerdir. Din adamı ilahi yasa olarak adlandırdığı şeye çocuk daha iyi itaat etsin diye onun ceza yasası düşüncesine alıştıracaktır. Avukat da ceza yasasına daha iyi itaat ettirmek için çocuğa ilahi yasadan söz edecektir. Böylece gelecek kuşakların düşüncesi bu dinsel alışkanlığı, bu hem otoriter hem de köle ruhlu alışkanlığı, otorite ve kölelik her zaman el ele yürür ve çağdaşlarımızda gereğinden çok gördüğümüz bu boyun eğme alışkanlığını kazanmış olacaklardır. Bu uyku dönemleri boyunca ahlak sorunları ender olarak tartışılır. Dinsel uygulamalar ve hukuksal ikiyüzlülük bu tartışmaların yerini alır. Eleştiri yapılmaz. İnsan kendini alışkanlığın ve duyarsızlığın yönetimine bırakır. Yerleşik ahlaka ne ilgi gösterilir ne de karşı çıkılır. Öğrenildiği söylenen şeylere davranışları görünüşte uydurmak için elden gelen yapılır ve toplumun ahlak düzeyi giderek düşer. Çöküş dönemi Romalıların, eski rejimin ve burjuva rejiminin son döneminin ahlakına varılır. İnsanda iyi, yüce, yüksek, nitelikli ve bağımsız olarak ne varsa yavaş yavaş körelir. Kullanılmadan duran bıçak gibi pas tutar. Yalan erdem olur, yaltaklanma görev. Nasıl olursa olsun zengin olmak, anın tadını çıkarmak, zekayı, yeteneği, enerjiyi tüketmek, bunlar idealleri burjuva gibi gözükmek olan yoksul insanların çoğunun olduğu kadar geçim derdi olmayan sınıfların da parolası haline gelir. O zaman yöneticilerin, yargıcın, ruhbanın ve az çok rahat sınıfların ahlak bozukluğu öyle çileden çıkarıcı bir hal alır ki Sarkac'ın diğer salınımı başlar. Gençlik yavaş yavaş zincirlerinden kurtulur. Ön yargıları üstünden atar. Eleştiri geri gelir. Düşünce uykudan uyanır. Önce birkaç kişi de ama uyanış belli belirsiz önemli bir sayıya ulaşır. Atılım oluşur, devrim ortaya çıkar. Ahlak sorunu her seferinde yeniden tartışma konusu olur. Dinsel korkulardan kurtulan beyin, niçin bu iki yüzlü ahlakın ilkelerini izleyeyim diye kendi kendine sorar. Niçin herhangi bir ahlak gereksin? O zaman henüz açıklanması yapılmamış olan, her adımda karşılaşılan ve anlamak için hayvanlara, bitkilere, kayalara kadar inilmeyip insan doğasının bir ayrıcalığı olduğuna inandıkça da asla açıklanamayacak olan bu ahlak duygusu anlaşılmaya çalışılır. Yine de insan bu ahlakı dönemin bilimine göre kendine açıklamaya çalışır. Ve bunu söylemeye gerek var mı? Yerleşik ahlakın ya da dahası bunun yerine geçen ikiyüzlülüğün temelleri yıkıldıkça toplumda ahlak düzeyi yükselir. Özellikle bu dönemlerde ikiyüzlülük tamamıyla eleştirilip yatsındığında ahlak duygusu en hızlı ilerlemesini gerçekleştirir. Ancak o zaman büyür, yükselir, incelik kazanır. Bu durum 18. yüzyılda görüldü. Arıların Masalları adlı eseri ve buna eklediği yorumlarıyla İngiltere'yi çok kızdırmış olan anonim yazar Mandeville, 1723'ten itibaren ahlak adı altındaki toplumsal ikiyüzlülüğe saldırıyordu. Mandeville, ahlak denilen alışkanlıkların nasıl ikiyüzlü bir maskeden başka şey olmadıklarını, geçerli ahlak kurallarının egemenliği altında olduğuna inanılan tutkuların, tam tersine özellikle bu kuralın sınırlamaları nedeniyle nasıl çok daha kötü bir yönelime girdiğini gösteriyordu. Feuer'in daha sonra yaptığı gibi tutkular için özgür alan istiyordu. Bu olmadan tutkular birçok kötülüğe yol açacak biçimde yozlaşırdı ve zamanın zoolojik bilgisinden yoksun olmasından kaynaklanan bir bedel ödeyerek, yani hayvanların ahlakını unutarak insanların ahlaki düşüncesinin kökenini ebeveynlerin ve yönetici sınıfların çıkarcı dal kavuklarıyla açıklıyordu. Daha sonra İskoçyalı filozoflar ve ansiklopedistler tarafından ahlak düşüncesine yöneltilen keskin eleştirileri biliyoruz. 1793 anarşistlerini tanıyor ve en yüksek düzeyde gelişmiş ahlak duygusunun kimlerde bulunduğunu biliyoruz. En yüksek varlığın ahlaki yaptırımını ve ödevini öven yasa koyucular, yurtseverler ve Jacobenler de ya da son dönemde Guyan'ın yaptığı gibi ödevi ve ahlaki yatırımı yatsıyan habertist ateistlerle. Niçin ahlaklı olmayalım? İşte 12. yüzyıl rasyonistlerinin, 16. yüzyıl filozoflarının, 18. yüzyıl filozof ve devrimcilerinin kendilerine sordukları soru. Daha sonra bu soru İngiliz yararcılarında Bentham ve Mill, Büchner gibi Alman materyalistlerinde 1960-1970 yıllarının Rus nihilistlerinde anarşist etiğin toplumların ahlak bilimi, genç ve ne yazık ki çok erken yaşta ölmüş kurucusunda Guya'da yeniden ortaya çıktı. İşte sonunda genç Fransız anarşistlerinin şu an kendilerine sordukları soru da budur. Niçin gerçekten? Bu aynı soru 30 yıldır Rus gençliğini coşturmaktadır. Kafasını meşgul eden düşünceleri herhangi bir davranış biçimine dönüştüren genç nihilist arkadaşına ahlaksız olacağım diyordu. Ahlaksız olacağım, niçin olmayayım ki? İncil böyle istediği için mi ahlaklı olmalıyım? Ama İncil, Babil ve Yahudi geleneklerinin bir araya getirilmesinden başka bir şey değildir. Homeros'un lirik şiirlerinde olduğu ya da Bask lirik şiirleri veya Moğol söylencilerinde yapıla geldiği gibi bir araya getirilmiş gelenekler. Öyleyse Doğu'nun yarı barbar halklarının düşünce düzeyine mi geri dönmeyelim? Kant bana koşulsuz buyruktan, kendi içimden gelen ve bana ahlaklı olmayı emreden gizemli bir düzenden söz ettiği için mi ahlaklı olmam gerekiyor? Ama bu koşulsuz buyruk niçin benim eylemlerim üzerinde, başka bir buyruktan, zaman zaman bana sarhoş olmamı emreden buyruktan daha çok hak sahibi olsun? Bir sözcük bu. Bir sözcükten başka bir şey değil. Bilgisizliğimizi örtmek için keşfedilmiş tanrı ya da yazgı gibi bir sözcük. Yoksa yoldan geçerken ırmağa düşen birinin boğulmasını seyredecek yerde onu kurtarmak için ben boğulursam daha mutlu olacağıma beni inandırmak isteyen Bentham'ı sevindirmek için mi ahlaklı olmalıyım? Yoksa dahası böyle bir eğitim aldığım için mi, ahlakı bana annem öğrettiği için mi? Ama o zaman yalnızca çok iyi. Ama çok cahil olan annem, hepimizin anneleri bir yığın aptallık öğrettiği için İsa ya da Meryem tablosu önünde diz çökmem, krala ya da hükümdara saygı göstermem, bir alçak olduğunu bildiğim yargıcın önünde eğilmem de gerekmeyecek mi? Ön yargı bunlar. Geri kalan her şey gibi kendimi kurtarmaya çalışacağım. Ahlaksız olmak beni iğrendirse bile öyle olmak için kendimi zorlayacağım. Tıpkı yeni esmelikte bana korku aşılanmış olmasına karşın karanlıktan, mezarlıktan, hayaletlerden ve ölülerden korkmamak için kendimi zorladığım gibi. Bunu dinlerin sömürdüğü bir silahı parçalamak için yapacağım. Sonunda bunu yaparsam bu yalnızca ahlaklılık adı verilmiş bir sözcük adına bize dayatılmaya çalışılan ikiyüzlülüğü protesto etmek için olacak. İşte yaşlı dünyanın ön yargılarından vazgeçtiği ve ne kadar saygıdeğer olursa olsun hiçbir otorite önünde eğilmemek, akıl tarafından ortaya konulmadıkça hiçbir ilkeyi benimsememek biçimindeki nihilizmin ya da dahası anarşist felsefenin bu bayrağını açtığı anda Rus gençliğinin düşünce tarzı. Nihilist gençliğin babalarının ahlak öğretisini çöp sepetine attıktan ve tüm ahlak sistemlerini yaktıktan sonra kendi içlerinde babalarının İncil, bilinç, koşulsuz buyruk ya da yararcıların özümlenmiş çıkarlarının koruyuculuğunda asla yaşayamadıkları kadar yüksek bir ahlaki gelenek odağı yarattıklarını eklemeye gerek var mı? Ama niçin ahlaklı olayım sorusunu yanıtlamadan önce sorunun gerektiği gibi konulup konulmadığına bakalım. İnsan davranışlarının güdülerini çözümleyelim. Atalarımız insanı şu ya da bu biçimde davranmaya iten şeyi anlamak istediklerinde bu sorunu çok basit bir biçimde çözüyorlardı. Onların açıklamalarını temsil eden Katolik resimler günümüzde bile görülebilir. Bir adam kırlarda dolaşmaktadır ve dünyadan hiçbir şey beklemeden sol omuzunda şeytanı, sağ omuzunda da meleği taşımaktadır. Şeytan kötülük yapmaya iter, melek engellemeye çalışır ve eğer melek üstün gelir ve adam erdemli kalırsa üç başka melek onu egemenliği altına alır ve göklere çıkartırlar. Böylece her şey şaşılacak güzellikte açıklanır. Bu konularda çok iyi eğitilmiş olan çocuk bakıcısı yaşlı kadınlarımız size gömleğinin yakasını çözmeden bir çocuğu asla yatağa yatırmamak gerektiğini söyleyeceklerdir. Boyunda bekçi meleğin yerleşebileceği yeterince sıcak bir yeri açık bırakmak gerekir. Bu olmazsa şeytan çocuğun kafasını uyuyuncaya kadar karıştırır. Bu saf kavramlar geçip gider ama eski sözcükler yok olsa bile öz hep aynı kalır. Eğitimli insanlar artık şeytana inanmıyor ama düşünceleri bizim çocuk bakıcılarımızdan daha rasyonel olmadığından felsefe adıyla kutsanmış skolastik boş sözler altında şeytana ve meleğe kılık değiştiriyorlar. Günümüzde şeytan yerine ten tutkular denecektir. Melek bilinç ya da ruh sözcükleriyle yer değiştirmiş olacaktır. Masonların dediği gibi yaratıcı tanrı düşüncesinin ya da büyük mimarın yansısı denecektir. Ama insan eylemleri her zaman iki düşman unsur arasındaki mücadelenin sonucu olarak gösterilir. Ve iki unsurdan biri ruh ya da bilinç, diğer unsur üzerinde ten ya da tutkular ne kadar çok zafer kazanırsa insan daima o kadar erdemli kabul edilir. İnsan filozofları ve ardından ansiklopedistler bu ilkel kavramların tersine şeytanın ve meleğin insan davranışlarında hiç yeri olmadığını ve iyi ya da kötü, yararlı ya da yararsız davranışların tek bir güdüden, zevk arayışından kaynaklandığını ortaya koyduklarında büyük babalarımızın uğradığı şaşkınlık kolayca anlaşılır. Tüm dinsel dernekler ve özellikle farazi tarikatının kalabalık topluluğu ahlaksızlık var diye feryat etti. Düşünürlere sövgüler yağdırıldı ve aforoz edildiler. Daha sonra çağımızın akışı içinde aynı düşünceler Bentham, John Stuart, Mill, Chernyshevsky ve daha başkalarınca yeniden ele alındığında ve bu düşünürler bencilliğin ya da zevk arayışının tüm davranışlarımızın gerçek güdüsü olduğunu ortaya atıp kanıtladıklarında lanetlenmeler çoğaldı. Kitaplarına karşı ortak bir sessizlik oluşturuldu. Bilgisiz yazarlar muamelesi gördüler. Oysa bu saptamadan daha doğru ne olabilirdi ki? İşte çocuğun elindeki son ekmek parçasını çalan bir adam. Onun iğrenç bir bencil olduğundan, yalnızca öz seviyle yönlendirildiğinden herkes emindir. Ama işte herkesin erdemli olarak tanımlayabileceği bir diğer adam. Elindeki son ekmek parçasını aç birisiyle paylaşıyor. Üşüyen birine vermek için ceketini çıkarıyor. Daima dinsel jargonla konuşan ahlakçılar, bu adamın komşusuna olan sevgisinin kendinden vazgeçme düzeyine vardığını, onun bencillikten çok farklı bir tutkuya boyun eğdiğini söylemekte birbirleriyle yarışıyorlar. Oysa bu iki eylemin sonuçları insanlık için ne kadar farklı olursa olsun, dürtünün her zaman aynı olduğu biraz düşünüldüğünde çok çabuk anlaşılır. Bu zevk arayışıdır. Son gömleğini başkasına veren insan bundan zevk almasa bunu yapmaz. Çocuğun elindeki ekmeği almaktan zevk duyarsa bunu yapar. Ama bu davranış onu iğrendirir. Ekmeğini vermekten zevk alır ve verir. Yerleşik anlamları olan sözcüklere yeni anlam vermek için onları kullanarak kafa karışıklığı yaratmakta sakınca yoksa, her ikisinin de kendi bencilliklerinin etkisiyle hareket ettiğini söyleyebiliriz. Kimileri öğretiyi daha iyi belirtmek, düşünceyi hayal gücünü etkileyen biçimde ortaya koyarak belirtmek ve aynı zamanda bu iki davranışın iki farklı güdüsü olduğunu söyleyen söylenceyi yıkmak için iki davranışın aynı zevk arayışı güdüsüne ya da aynı anlama gelen bir acıyı ortadan kaldırma güdüsüne sahip olduğunu gerçekten söylediler. Alçakların sonuncusunu ele alın. 35 bin Parisliyi katleden bir terörist'i gırtlağına kadar sefaret alemine gömülmek için tüm bir aileyi boğazlayan katili ele alın. Onlar böyle davranırlar. Çünkü o anda zafer ya da para arzusu tüm diğer arzulara üstün gelir. O anda acıma, hatta merhamet bile bu diğer arzu, bu diğer susuzluk tarafından söndürülür. Doğalarının bir gereksinimini tatmin etmek için neredeyse robot gibi davranırlar. Ya da büyük tutkuları bir yana bırakarak küçük insanı ele alın. Birinden para sızdırmak, tafra satmak ya da kurnazlık etmek için dostlarını aldatanı, her adımda bir yalan söyleyeni, karısına ya da metresine takı satın almak için işçilerini kuruş kuruş soyan burjuvayı ele alın. Herhangi bir küçük alçağı ele alın. O da bir eğilime boyun eğmekten başka bir şey yapmamaktadır. Bir gereksinimi tatmine çalışır. Kendisi için üzüntü olan şeyi ortadan kaldırmaya çalışır. Bir Rus nihilisti gibi tüm varlığını ezilenlerin kurtuluşuna adamış, idam sehpasına çıkmış biriyle bu küçük alçağı karşılaştırmak neredeyse utanç vericidir. Çünkü bu iki yaşamın sonuçları farklıdır. Bir davranış bizi kendisine doğru çekerken diğeri tarafından itildiğimizi hissederiz. Ve yine bu şehitle, asılacak olan bu kadınla tam idam sehpasına çıkartılırken bile konuşsanız, size ne çarın köpeklerinin ardına düştüğü yaşamını, ne de ölümünü, emekçilerden çalınmış meteliklerle yaşayan bu küçük alçağın yaşamıyla değişmeyeceğini söyleyecektir. Bu kadın en büyük zevki varoluşunda güçlü canavarlara karşı mücadelesinde bulmaktadır. Bu mücadelenin dışında tüm geri kalanlar ona öyle aşağılık, öyle sıkıcı, öyle acınası gelir ki siz yaşamıyorsunuz, bitki gibisiniz, ben yaşadım diye yanıt verir. Elbette insanın düşünülmüş, bilinçli eylemlerinden söz ediyoruz. Yaşamımızın çok geniş bir bölümünü dolduran bilinçsiz, neredeyse istenç dışı bu büyük bir dizi davranıştan daha sonra söz edeceğiz. Pekala, insan bilinçli ya da düşünülmüş davranışlarında daima kendisini mutlu edecek şeyi arar. Kimi sarhoş olur ve kendini her gün ilkel bir durumuna düşürür. Çünkü sinir sisteminde bulamadığı sinirsel uyarıyı şarapta arar. Başka biri sarhoş olmaz. Şarapta zevk bulsa bile şarabın zevkine yeğlediği diğer zevklerden tadabilmek amacıyla düşünce berraklığını ve güçlerinin bütünlüğünü korumak istediğinden şarabı reddeder. Ama bu büyük bir akşam yemeğinin lisesindekileri yiyip bitirdikten sonra tercih ettiği bir diğer yemeği tıka basa yemek için sevdiği bir yemeği reddeden çeşnici gibi davranmak değilse ne yapmaktır? İnsan ne yaparsa yapsın daima bir zevk arar ya da bir acıyı ortadan kaldırır. Bir kadın ilk karşısına çıkana vermek için ekmeğinin son lokmasından kendisini yoksun bıraktığında, üşüyen başka bir kadının örtünmesi için üstündeki son paçavrayı çıkarıp verdiğinde ve kendisi geminin güvertesini tir tir titrediğinde, bunu aç bir insanı ya da üşüyen bir kadını gördüğünde kendisinin titremesinden ya da açlıktan acı çekmesinden daha çok acı çekeceği için yapar. Yalnızca kendileri de bu acıyı hissetmiş olanların şiddetini ölçebileceği bir acıyı ortadan kaldırır. Guya'nın sözüne ettiği akrabasının ölümünün intikamını hala alamadığı düşüncesiyle kendi kendini yiyen bu Avustralyalı, korkaklığının bilinci içini kemirerek çöktüğünde ve ancak intikam eylemini yerine getirdikten sonra yaşama geri döndüğünde, kafasından çıkmayan bu duygudan kurtulmak için en üstün zevk olan içsel barışı elde etmek için kimi kez kahramanca olan bir davranışı gerçekleştirmiş olur. Bir maymun sürüsü kendilerinden birinin avcının kurşunlarıyla vurulduğunu gördüğünde tüfeğin tehditlerine rağmen ölüyü geri almak için avcının çadırını kuşatır. Sonunda sürünün en yaşlısı açıkça içeri girer. Önce avcıyı tehdit eder, sonra ona yakarır ve sonuçta ağlayıp sızlayarak ölüyü ondan geri ister. Ve maymun sürüsü inleyerek ölü arkadaşlarını sırtlayıp ormana taşırlarken maymunlar her türlü kişisel güvenlik düşüncesinden daha güçlü olan teselli arayışı duygusuna boyun eğerler. Onlarda bu duygu tüm diğerlerinden üstün gelir. Arkadaşlarını artık yaşama geri döndüremeyeceklerine emin olamadıklarından onlar için yaşam bile tüm çekiciliğini yitirir. Bu duygu öylesine baskın çıkar ki zavallı hayvanlar bundan kurtulmak için her şeyi göze alırlar. Katı yürekli bu hayvanın, insanın yaktığı bir karınca yuvasının alevlerinden binlerce karınca kendini dışarı attığında ve larvalarını kurtarmak için yüzlercesi öldüğünde yine bir gereksinime, yavruları kurtarma gereksinimine boyun eğerler. Hiçbir burjuvanın çocuklarını büyütürken göstermediği titizlikle büyüttükleri bu larvaları kurtarma zevki için her şeyi göze alırlar. Nihayet bir tek hücreli çok sıcak güneş ışığından sakınıp ılık bir yer bulmaya gittiğinde ya da bir bitki çiçeklerini güneşe çevirdiğinde veya gece yaklaşınca yapraklarını kapattığında bu varlıklar da acıyı yok etme ve zevk arama gereksinimine boyun eğerler. Tıpkı karınca, maymun, Avustralyalı, Hristiyan şehit ya da anarşist şehit gibi. Zevk aramak, acıyı ortadan kaldırmak organik dünyanın genel gerçeğidir. Başkaları buna yasa diyecektir. Hatta yaşamın özü budur. Hoşa giden şeyi aramaksızın yaşam bile olanaksız olur. Organizma parçalanır. Yaşam biter. Demek ki insan eylemi ne olursa olsun, davranış çizgisi ne olursa olsun doğasının gereksinimine uymak için bunu her zaman yapar. İlgisiz davranış ya da en çekici davranış gibi en iğrenç davranış da bireyin bir gereksinimi tarafından eşit olarak belirlenir. Birey şu ya da bu biçimde davranarak böyle davranmış olur. Çünkü bu davranışından bir zevk bulur. Çünkü böylelikle bir acıyı yok eder ya da yok ettiğine inanır. İşte tamamıyla yerleşik bir olgu. İşte bencillik kuramı diye adlandırılan şeyin özü. Öyleyse bu genel sonuca ulaşıldıktan sonra daha da ilerlemiş mi oluyoruz? Evet, elbette ilerledik. Bir doğruyu ele geçirdik ve tüm önyargıların kökü olan önyargıyı yok ettik. Bütün materyalist felsefe insanla ilişkilerinde bu sonucun içindedir. Ama bundan bireyin tüm eylemlerinin farksız olduğu sonucu mu çıkar? Böyle sonuçlandırmakla acele edilmiş olmaz mı? Bunu göreceğiz.